14. bölüm. 5 yıllık sürede böyle geçmişti. Adaya geleli 23 yıl olmuştu. Artık güvenliğimi de fazlasıyla sağlamıştım. Gezintileri azaltmış olsam da Papağan Pol'e daha fazla kelime öğretmiştim. Köpeğim 16. yılda hayatını kaybetti. Bazıları ormana kaçsa da her zaman yavru veya büyük kediler oldu yanımda. Ağılımın dışında evin önünde 2-3 oğlak oluyordu hep. Burada daha ne kadar yaşayacağımı bilmeden ara sıra ölümümü de düşünerek yaşıyordum işte. Hayatım iyice sakinleşmişti. Ama bu sakinliği acayip bir olay bozdu. Bir sabah dışarı çıktım. İleride bir ateşin dumanını gördüm. İlk kez o tarafta böyle bir şey görüyordum. Çok korktum ve aşağı yukarı 2 saat eve hapsettim kendimi. Daha fazla sabredemeyeceğimi anlayınca sürüne sürüne evden çıktım ve gözetlemeye koyuldum. Kumsalda 2 kano ve sahilde 9 yerli vardı. Sanki gitmek için suların yükselmesini bekliyorlardı. Tam da öyle oldu. Deniz yükselince sandallara binip küreklere asıldılar. Üstlerinde hiç giysi yoktu ama kadın mı erkek mi olduklarını da anlaşılmıyordu. Ani bir baskın yeme korkum yeniden depreşti. Yine bunalıma girmiştim işte. Birkaç gün içinde yeniden gelecekler ve beni bulacaklar diye düşüne düşüne 1,5 sene daha geçirdim. Günlerden bir gün şiddetli fırtına olan bir gecedeydi. Ben o esnada kitap okuyordum. Denizden bir top ateşi sesi geldi. Nasıl korktuğumu tahmin edersiniz. Hemen telaşla fırladım, bir tepenin üstüne yattım. İkinci top sesi de geldi ve hemen anladım ki bu ses benim akıntıya kapıldığım kayalıkların o taraftan geliyordu. Sanırım bir imdat çağrısı yapıyorlardı ve ben de yardım etmeye karar verdim. Hemen elime ne geçtiyse tepede bir ateş yaktım. Alevler göğe yükselince üçüncü top sesi de geldi. Sanırım ateşi görmüşlerdi. Birkaç el daha ateş ettiler. Sabaha kadar ateşi yanar vaziyette tuttum. Hava ışıdığında denizde bir şey gördüm ama ne olduğunu seçemedim. Hareket etmeyen bir gemi gibi görünüyordu. Hemen tüfeğimi alıp o tarafa koşmaya başladım. Gördüğüm şey batmış bir geminin enkazıydı. Benim hayatımı kurtaran kayalıklar bu gemi için felakete yol açmıştı. Acaba benim ateşimi görmüşler miydi? Görseler adaya çıkmak için sandallara atlarlardı. Belki sandaldayken boğuldular. Belki de sandalları yoktu, kim bilir. Tanımadığım bu insanlar için üzüntü duydum. Umarım ölmemişlerdir. Belki bir gemi onları kurtarmıştır diye geçirdim içimden. Keşke kurtulan olsa da bir kişi olsa bile yeter, bana yoldaşlık etse, arkadaş olsa diye düşündüm. Ama böyle bir şey olmadı. Bu geminin enkazına gitmeye karar verdim. Hem geminin durumunu görmek, hem de güvertede sağ kalan kimse var mı diye bakmak istiyordum. Hemen evime koştum. Yanıma gerekli malzemeleri aldım. Sandalımı suya indirdim ve küreklere asıldım. Kayalıkların oraya geldiğimde daha önce atlattığım tehlike geldi aklıma. Bir süre akıntıları izledim ama korkup sandalı kıyıya çektim. Yüksekçe bir yerden akıntıları izlemeye karar verdim. Ertesi sabah sandalıma atlayıp gemiye doğru kürek çektim. Geminin hali üzücüydü. İspanya yapımı gemi 2 kayanın arasında sıkışmıştı. Büyük kısmı parçalanmış, direkler dibinden kırılmıştı. Güverteden ağlayıp havlayan bir köpek sesi geldi. Çok açtı. Hemen biraz ekmek verdim, su içirdim. Gemide yaptığım araştırmada sağ kalan tek canlının bu köpek olduğunu fark ettim. Bulduğum 2 sandığı içine bakmadan yanıma aldım. Tüfeğe ihtiyacım yoktu ama barutları topladım. 2 çaydanlık, bir ızgara ve bir maşa buldum. Bu malzemeler ve köpekle beraber adaya döndüm. Evimde dinlendikten sonra sandıkları açtım. İşime yarayacak çok şey çıktı. 2 kavanoz şekerleme, birkaç gömlek, fazla sayıda mendil ve bunun gibi. 15. bölüm. Artık tekrar eski sakin hayatıma dönmüştüm. Yine temkinli davranıyordum ve dışarı fazla çıkmıyordum. Çıkacağım zaman da mutlaka tüfeğimi yanıma alıyordum. 2 yıl kadar böyle geçti. Ara sıra bu adadan kurtulma planları yapıyor, sonra da buradaki yaşantımın yine bu adada son ereceğini düşünüyordum. Yaşadığım maceralar, atlattığım tehlikelerden sonra bu huzurlu hayat sürüp gidecekti sanırım. Ama o korkutucu yerliler yeniden gelirse, daha kalabalık gelirlerse, bunları düşündükçe nabzım hızlanmaya başlıyor, ateşim çıkıyordu. Bu görüntüler bazen rüyamda da görünüyordu. Onlarla çatıştığımı görüyordum ve beni esir alıyorlardı. Bu rüyalar arttıkça bende şu düşünce ağır bastı. Onlar beni esir alacağına ben onlardan birini esir alayım ve bu sayede adadan kurtulmaya çalışayım. Buna karar verince sık sık keşif yapmaya çıktım. Her gün adanın batı ucuna gidip gelen var mı diye bakıp duruyordum. Süre uzadıkça ve kimse gelmeyince canım sıkıldı. Bir gün sabahleyin benim o taraftaki kumsala 5 kano yanaştı. İçindekiler inen inmez gözden kayboldular. Çok kalabalıktılar. 30 kişiye karşı hazırlıklı değildim. Onları gözetlemeye başladım. Ateş yaktılar, et hazırladılar, ateşin çevresinde dans ettiler. Bu sırada sandaldan 2 kişiyi sürükleyerek getirdiler yanlarına. Bunlardan bir tanesi fırsat yakalayınca benim tarafa doğru hızla koşmaya başladı. Bana doğru koştuğu için çok korktum önce. Peşine 3 kişi takılmıştı. Kaçak çok hızlı koşuyordu. Saklandığım yerin hizasına geçmişti. Eğer yavaşlamayı becerirse onların elinden kurtulabilirdi. Artık iyice yaklaşmakta olan kaçakla onu kovalayanların arasına gelecek şekilde yerimden fırladım. Beni görünce hepsi korktu ve duraksadı. Kaçana benim eve doğru koşmasını işarettim ve kovalayanlara silahımı doğrulttum. Onlar da oklarını bana doğrulttu. Silahımı önce havaya ateşledim. Çok korktular. Neredeyse donmuşlardı. Sonra arkalarına bile bakmadan koşmaya başladılar. Kaçağı kovalarken bu kadar hızlı koşmuyorlardı. Onlar dönerken kaçak da tereddüt ederek bana bakıyordu. Kaçmaması için işaretler yaptım ve gülümseyerek yanına çağırdım. Gelirken sürekli diz çöküyor, toprağı öpüyor ve tekrar kalkıp bana doğru yürüyordu. Yanıma geldiğinde içimi rahatlatmak için sırtını sıvazladım. Sıkı sıkı ellerinden tuttum. Ağzından çıkan kelimeleri hiç anlamasam da 25 yıldan sonra ilk kez insan sesi duymanın mutluluğunu yaşadım. Hemen evden üzüm ve su getirdim. Biraz kendine geldi ve uzanması için yer gösterdim. Hemen uykuya daldı. Çevik, uzun boylu, atletik yapılı, yakışıklı bir delikanlı vardı karşımda. Kolları ve bacakları çok kuvvetliydi. 25 yaşlarında filan olmalıydı. Siyah saçları uzundu. Gözlerinde güzel bir parıltı vardı. Derisi kapkara değildi ama oldukça esmerdi. Güzel bir ağız yapısı ve bembeyaz dişleri vardı. Çok uyumadı, kalkıp hemen yanıma geldi. Bana minnetini göstermek için değişik ve ilginç hareketler yaptı. Bundan çok memnun oldum. Hemen ona konuşmayı öğretmeliydim. Evvela isminin Cuma olduğunu söyledim ona. Çünkü Cuma günü tanışmıştık. Bana da usta demesi gerektiğini tekrarladım. Sonra evet ve hayırın anlamlarını öğrettim. Ona bir kase içinde süt verdim ve ekmeği batıra batıra yemeği gösterdim. Hemen aynısını yaptı ve beğendiğini belli etti. Çıplak olduğu için ona giysiler verdim. Bir tepenin üstüne çıkarak adamların gidip gitmediklerine baktık. Ortalıkta ne insan vardı ne de kano. Ertesi gün ona da küçük bir çadır yaptık. İhtiyacı olan malzemeleri zamanla yerleştirdik ve güzel bir oda oluşturduk. Günlerimiz böyle başladı. Cuma çok samimi ve güler yüzlüydü. Bu durumdan son derece memnundum. Bildiğim her şeyi ona öğretmek istiyordum çünkü çok gayretliydi. İnsanda öğretme hevesi uyandırıyordu. Öncelikle tahılı dövmesini ve elemesini öğrendi. Kısa sürede kaptı bu işi. Tahılın ekmek yapımında kullanıldığını gösterdiğimde ise hemen anladı bu işin nasıl yapıldığını. Artık 2 kişiydik ve daha çok ekim yapmak zorundaydık. Cuma da benimle birlikte canhıraş çalıştı. O yıl çok keyifli geçti. Cuma hem dil öğreniyor hem de yapmasını istediğim her şeyi hemen anlıyordu. Ayrıca kişiliği çok düzgündü. Sade, samimi, sevgi doluydu. Konuşmalarımızdan anladığım kadarıyla daha önce de defalarca adaya gelmişlerdi. Ona yüzlerce soru sordum. Diğer adalarda yaşayanlar, aramızdaki mesafe, denizin tehlike içerip içermediği, rüzgar durumu gibi bilgileri öğrenince içimde adadan gidebileceğime dair umutlar yeşerdi yine. Hemen her konuda konuşuyorduk. Bir keresinde Onu kimin yarattığını sordum. O da yanlış anlayıp önce babasını anlattı bana. Sonra Benamuke adlı bir tanrıya inandıklarını öğrendim. Onun anlattıkları da epey ilginçti. Cuma'ya çok şey anlattım. Adaya gelişimi, burada nasıl hayatta kaldığımı açıkladım. Ona çok ilginç gelen barutu ve tüfeği tarif ettim. Avrupa'yı, İngiltere'yi, oralarda nasıl yaşandığını, dünyanın her yanıyla yapılan ticareti, seyahatleri anlattım. O da imkanı olsa yurduna dönmek istediğini söyledi. Hatta bir gün tepenin üstündeydik. Cuma birden havaya sıçrayıp dans etmeye başladı. Ne oldu dedim, sevinmek dedi. Benim adayı görmek. Bunları duyunca ben de hüzünlendim. Cuma'dan ayrılma düşüncesi beni çok üzdü. Birkaç gün içinde ayrılacakmışız gibi davrandım bir süre ama sonra bu soğukluğumdan pişman oldum. Sanki onu kıskanmıştım. Bu konu üzerinde konuşmaya başladığımız günlerde Cuma ancak ben de ona katılırsam gideceğini söyledi ve halkının bana iyi davranacağı yönünde güvence verdi. Ben de ona verebileceğim bir sandalımın olduğunu söyledim ve sandalın bağlı olduğu koya gittik. Sandalı o kullandı ve çok becerikliydi. Ama bu sandal o mesafe için yetersizdi. Daha büyük bir kano yapabilmek için geri döndük. Hemen çalışmaya giriştik. Hangi ağacın daha uygun olduğu konusu Cuma'nın uzmanlık alanıydı. Ama alet kullanma bilgisi de bendeydi. Alet kullanmayı hemen öğrendi ve bir ay içinde bu işi bitirdik. Ancak kanoyu suya indirmek 2 hafta sürdü. Nihayet yola çıkmaya uygun bir kanomuz olmuştu. Bir seren direği dikip yelken de taktık bu kanoya. Bu işler de 2 ay kadar sürdü. Cuma kürek çekmede çok becerikli olduğu halde yelken ve dümen kullanmayı bilmiyordu. Bunları da kısa sürede öğrendi. Adaya gelişimin üzerinden 27 yıl geçmiş ve ben ilk kez adadan ayrılma fırsatına kavuşmuştum. Yağmur mevsimi geçer geçmez yola çıkmaya hazır olmalıydık.